Ayrım 14, sayfa 188. Mustafa Kemal'den tarihi bir mektup. Bu toplantıdan ve kararnamenin düzenlenmesinden bir müddet sonraydı ki, Kolordu Başhekimi Hüseyin Bey, eskiden tanıdığı Mustafa Kemal'i ziyaret için izin istedi, kendisini gönderdim. Bu zat Sivas'a giderken, Niğde ile Kayseri arasında, Sivas'tan Konya'ya gelmekte olan ve heyeti temsiliyede çalışmış bulunan eski Van Valisi Haydar Bey'e, Vaner tesadüf etmiş. Söz Mustafa Kemal'den açılmış. Haydar Bey, Mustafa Kemal'in heyeti temsiliye içindeki çalışma tarzını beğenmediğini, diktatörlüğe doğru bir yol tuttuğunu söylemiş. Hüseyin Bey de bu sözleri Sivas'ta Mustafa Kemal'e aktarmış. O da bana kendi el yazısıyla 8 Aralık 1919 tarihinde bir mektup göndermişti. Mustafa Kemal'in diktatörlük ithamlarını reddettiği ve inkılap tarihimizin değerli bir vesikası sayılabilecek bu mektubu aynen naklediyorum. 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye. 18-12-1919. Muhterem kardeşim, Şemsettin Bey'den sonra Hüseyin Bey'in de Sivas'a gönderilmesi suretiyle teyidi revabıt ve uhuvvetle ısrar buyurulan asar-ı samimiye teşekkür ederim. Şemsettin Bey son günlerin istilzam ettiği müzakerat ve mukarrerat hakkında zat-ı biraderlerine arz-ı malumat eylemiştir. Hüseyin Bey de Suriye ve Ermenistan fevkalade komiseri iken İstanbul Tarıkı ile Paris Sulh Konferansı'na giden François Jorpico'nun heyeti temsiliyeye mülaki olmak üzere Sivas'a gelmesindeki sebebi izah edecektir. Bu mülakata ait bir hülasa şifre ile takdim edildiği gibi bir suret de Hüseyin Bey'e takdim edilmiştir. İtalya'nın fevkalade komiseri Monsieur Malis akdemce bazı mütalatını mektupla bildirdiği gibi bu defa da Sivas'a bir memuru mahsus göndererek tarafeyn için bir zemini itilaf araştırmayı tevessül etmiştir. İngilizlerin Erzurum ve Kars havalisinde mümessiliyken tanıştığımız ve ahiren Harbiye Nazırlarının daveti üzerine Londra'ya giden Kaymakam Kavlin, son bu defa İstanbul'a avdet etmiş ve görüşmek üzere Sivas'a gelmek istediğini Trabzon'daki mümessilleri vasıtasıyla bildirmiştir. Mumaileh Rawlinson, Londra'ya hareket edeceği sırada Erzurum'da veda etmek üzere görüşmüş ve avdetimde daha müsait şeriat dahilinde görüşebileceğimizi ümit ederim demişti. İstanbul'da alelumum şarttaki İngiliz memurini siyasiyesinin Türkleri tanımakla ve Türkiye hakkında takip ettikleri siyasette yanlış yolda gittiklerini ve bunda İstanbul muhitiyle Osmanlı hükümeti merkeziyelerinin muzir saik teşkil eylediklerini ilave etmiş idi. Amerika heyeti tahkikiye reisi General Harbord Sivas'ta uzun uzadıya vuku bulmuş olan mülakatımızda müşavir-i lehin ve şarkta bulunan bütün Amerikalıların lehimizde olduğu anlaşılmış ve ahiren Alman mevsuk malumat Harbord raporunun lehimizde yazıldığına ait bulunmuştur. Yalnız Amerika ahalisinin senelerden beri aleyhimizde işittikleri propagandanın tesirinden suhuletle kurtarılamayacakları itiraf olunmuştur. Avrupalıların Türkiye hakkındaki tahsihleri memleketimiz üzerinde ve azami derecede daimi ve emin bir surette menfaatlerinin temini merkezindedir. Menfaatlerine muvafık zemin ihzar ve temini için istinad etmek istedikleri sebep ve bahaneler, hükümeti Osmani'nin aczi ve ekalliyetlerin siyaseti için teminat ve içtima edecek olan meclisi mebusan, millete istinaden vakur bir vazı azimkar alırsa, millette vekillerine cidden mesnet olabilecek tam bir vahdet gösterirse, düştüğümüz girveyi izmihlalden kurtulabileceğimize emniyetim vardır. Milletimizi mevcut makus ve muzır cereyanlar arasında selabetli bir kitle halinde tutabilmek, her şeyden evvel zat-ı biraderleri gibi kıymetli, hamiyetli kumandan arkadaşlarımızın himmet ve fedakarlıklarına muallaktır. Rüesai memurini mülkiyenin ekseriya mütelevvin olduklarım tecrübe göstermiştir. İçlerinden en hamiyetli olanlar bile daima askeri kumandanlara imtisalden başka bir şey yapmamıştır. Şayan-ı şükür ve mahmettir ki bugün bila istisna tekmil kolordu kumandanları arkadaşlarımız büyük bir hüsnü niyetle tabisi vatan noktasında iştihatlarını tevhid etmiş ve milleti müşekkel bir hale ifra için âli cenabane ve azimkerane bir surette çalışmaktadırlar. Benim ve Elyon beraber bulunan Rauf Bey, Bekir Sami Bey gibi arkadaşlarımızın pek dikkatli olarak çalıştığımız esaslı nokta, bütün mesaimizin arkadaşlarımızın noktayı nazarlarına mutabık ve efkar-ı umumiye milliyemiz muhassalasına muvafık olmasıdır. Buna rağmen Hüseyin Bey'in esna-i rahde bazı kimselerden bizim hiçbir vakit hatır ve hayalimizden geçmemiş ve geçmeyecek olan muzur fikirler propaganda edildiğini söylemesi cidden teessürümüzün mucibi oldu. Mesela diktatörlük gibi. Bu fikrin ne kadar bimane olduğu erbab-ı izanca suhuletle takdir olunur. Bir de bu hususta zerre kadar şüphe ve tereddüde düşmüş erbab-ı namus ve hamiyet için heyeti temsiliyeye fiilen dahil olarak teşrik-i mesai etmek ve tavır ve kontrol etmek daima mümkündür. İstanbul'da bulunan Zevat-ı Aliye'nin serbest olanlarını Ahmet İzzet Paşa vesaireyi davet ettim. Fakat bu gibiler hayatını tehlikeye koymak istemez, huzur ve refahını feda etmez ise ne yapılır? Memleket ve milletin içinde bulunduğu elim şerait ayak kıbımız düşünülecek olursa, vahdet-i milliyeyi, ahengi mesaimizi halaldar edecek kıylül kale sebebiyet verenler hakkında ne hüküm verilmek lazım geleceği kendi kendine tayin eder. Heyeti temsiliye kariben Kayseri, Kırşehir üzerinden Ankara'ya, oradan da Eskişehir grubunda Seyit Gazi'ye gidecektir. Bu intikali henüz mahrem tutmaktayız. Maksat Eskişehir'e temin olunacak içtimai mebusana temas edebilmektir. Mustafa Kemal. İkinci kısım. Milli mücadele. Konya Müdafiği Hukuk Cemiyeti Reisi Sivaslı Ali Kemali Hoca akıllı, dinç, faal ve zeki bir zat idi. Son Delibaş isyanında feci şekilde şehit edilmiştir. Ben orduyu siyasete karıştırmak istemiyordum. Bu sebeple de hiçbirinin cemiyette çalışmalarını uygun bulmamış ve ordunun disiplininin sarsılmaması için uğraşmıştım. Şahsen ihtilalci karakterde yaratılmamış olduğumdan sade bir asker olarak Milli Kurtuluş Hareketi'ne el altından yardım ediyordum. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Kemali Hoca emir verir tarzda yazılmış bir tezkere ile genç bir tayyare zabitini cemiyette çalıştırmak üzere benden istedi. Prensibime aykırı gördüğüm için vermediğimden bana gücendiler. Konya'nın genç gazetecilerinin sert yazılarını da beğenmeyip fesatçıları tahrik eder mahiyette bulduğumdan kendilerini ikaz ettim. Yunan işgaline henüz zayıf ordumuzla mukabele ederken bir de dahilde mesele çıkarılmasından, Bozkır isyanı gibi yeni isyanlardan çekiniyordum. Ateşli gençlere meram anlatmak oldukça zor olduğu için de bazen sert davranmak mecburiyetini hissettim. Benim bu halimi gözden kaçırmayan yabancılar, bilhassa Amerikalı Miss Kokman bana itimat etmeye başladı. Biz de böyle itimatların hakkımızda verilecek kararları hafifletir zannında bulunmuştuk. Yanıldığımızı sonra anladık. İstanbul'da Ferit Paşa çekilip namuslu insanlardan mürekkep kabine kurulunca ihtilalin bunların muvaffakiyetine mani olmamasını ancak destek olmasını düşünmüştük. Milli hareket henüz padişahı reddetmemiş ve halkın ona bağlılığı kuvvetli olduğundan bizim de padişah ve halifeye bağlılığımızın devam ettiğine halkı inandırmak mecburiyetindeydik. Nazilli cephesinde Yunanlara mukavemet eden Demirci Mehmet Efe'nin yanına Sivas'tan Albay Refet Belen'in gönderildiğini, Kurmay Binbaşı Nazım'ın şehit oraya gönderilmesini Mustafa Kemal bildirdi. Ben de gönderdim. Askeri teşkilatta da bazı değişiklikler yapıldı. Niğde'deki 2. Tümen Ankara'ya, Konya'daki 41. Tümen Pozantı'ya gönderildi. Afyon'daki 23. Tümen'le Denizli'deki 57. Tümen bizim Kolordu'ya bağlandı. Bu suretle benim ödevim daha çok İzmir cephesi oldu. Refet Bele bu arada İstanbul'a gitti ve isteği üzerine İstanbul'dan Kızılay, Nazilli'ye bir seyyar hastane gönderdi. Bunun başhekimi Doktor Lütfü Kırdar idi. Çok faydası görülen bu hastane Nazilli düşünce Isparta'ya nakledildi. 7 Kasım 1919'da İzmir'de Fransız Başkonsolosu Laporte ile Yüzbaşı Moichon ve istihbarat memuru Duran Konya'ya gelerek benimle milli hareketten konuştular. Bu harekatı Avrupalıların yapmak istedikleri gaddarlığın doğurmuş olduğunu kendilerine söyledim ve görüşmeyi bir şifre ile Mustafa Kemal'e bildirdim. Milli mukavemet işleri ilerlemeye başladı. Durumu yakından görüp anlamak için Nazilli'ye gidip Albay Şefik, Demirci Efe ve Kurmay Nazmi ile görüştüm. Nazım ile yalnız konuştuğumuz sırada bana dert yanıyordu. Zeybekler acayip insanlar. Muharebeden anlamazlar, söz dinlemezler. Akıllarına ne eserse onu yaparlar. Refet Bey de bele bir şey yapamayacağını anladı gitti. Benim de burada hiçbir faydam yok. Şefik Bey'in bulunması kâfi. Ben başka yerde daha faydalı olabilirim. Demirci Efe bana karşı hürmetkar görünmekle beraber kendisini müstakil bir kumandan olarak görüp Mustafa Kemal'den başkasını amir olarak tanımaz bir tavır takınıyor, bana misafir muamelesi yapıyordu. Yunanlıların İzmir'i işgali ve Aydın'ı ellerine geçirmeleri üzerine milli bir mukavemet cephesi kurmak isteyen vatanperverlerimiz buna çekirdek olmak üzere dağlardan eşkıya tanınan zeybekleri ikna edip Yunanlılara karşı koyduruyorlar. Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, İsmail Efe gibi bir takım efeler kızan denilen mahiyetleriyle toplanıyorlar. Baş olarak seçilen Demirci Efe'ye Milli Kuvvetler Umum Kumandanı diye kocaman bir mühür kazdırarak eline veriyorlar. Karargahı Aydın'da olan 57. Tümen Kumandanı Albay Şefik bu sahada müspet işler görüyor. Fakat kıtaları hem kadro halinde hem de dağınıktır. Bir alayı Söke'de, bir alayı Muğla'da, bir alayı Antalya'da, topçuları da Denizli'dedir. Vazifesi Kuşadası'ndan Antalya'ya kadar sahilleri gözetleme ve korumadır. 57. Tümen Kumandanı Yunanlılar Aydın'ı aldıkları vakit Çin'e çekiliyor. O bölgedeki İtalyanları müşkülat çıkarınca tekrar Nazilli'ye geçiyor ve Demirci Mehmet Efe ile birleşiyor. Efe de ondan hoşlanıyor. Denizli'den toplar getirildiği gibi bazı zabitler de Efe'nin mahiyetine zeybek kıyafetiyle gönüllü olarak giriyorlar. Bir kısım köylüler de buna katılınca Efe'nin kuvveti bir hayli artıyor. Merhum Albay Şefik Aker, Çanakkale Muharebelerinde, Arıburnu'nda 27. Alay Komutanı ve Mustafa Kemal'den sonra da 19. Tümen Komutanı olarak vazife görmüş, kıymetli hizmetlerde bulunmuş, şöhret kazanmış, hamiyetli bir zattı. Cephenin iaşesini Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden temin ediyorlar, herkesin ümidi Efe'deydi. O da kendisinde büyük bir kuvvet görmekte ve elindeki büyük resmi mührü ile kendisini bütün milli kuvvetlerin kumandanı ve müstakil durumda telakki ederek gittikçe nüfuzunu artırıyor. Astığı astık, kestiği kestik oluyor. Zeybek kıyafetiyle oldukça yapılı görünen bu ufak tefek genç adam aslında fena bir insan değildi. Cahilliği yüzünden hissiyatına fazla kapılıyordu. Eşkıyalık icabı fazla evhamlı fakat aklı selim sahibi ve zekiydi. O bölge halkının münevver kısmı ve bunlara inananlar az olmakla beraber selameti bu mukavemette buluyorlardı. Padişahın yeryüzünde Allah'ın gölgesi olduğuna inandırılmış olan çokluk ise onun kudreti ve kutsiyetiyle İstanbul hükümetinin siyaset yolundan ve az zararla tehlikeyi atlatacağını sanıyordu. Demirci Mehmet Efe ve diğer zeybekler de çokluk halktan ayrı kimseler değildi. İşte bu adamları toplayarak padişah iradesi hilafına bir mukavemet cephesi kurmak gerçekten güç ve mühim bir işti. İstanbul hükümeti bunları kazanmak için çok çalıştı fakat muvaffak olamadı. Çünkü onlardaki temiz Türk kanı ve vatanperverlik hissiyle Yunan palikaryalarının ayakları altında kalmamak gururu zayıf değildi. Konya'ya dönüşümden birkaç gün sonra Demirci Mehmet Efe'den bir mektup aldım. Üst başında kendisinin büyük mührü ve el yazısı ile Mehmet imzası bulunan bu mektup, gözlerinden öperim kardeşim ile son buluyor, imza yerinde de yalnız şu cümle: umum kumandan. İfade gerçekten dikkate değer. O beni hala kumandanı olarak görmüyor. Bir kardeş, bir yardımcı olarak telakki ediyor. Alaşehir bölgesinde Kuvayi Milliye kumandanı olarak Çerkez Ethem bulunuyordu. Fakat bana bağlı değildi. Aralık ayında General Ali Fuat Cebesoy Kayseri'ye uğrayışında Adana'nın kuzey ve doğu cephesi için Selim, Tufan, Sinan, Şahin, Doğan gibi değişik isimlerle güzide zabitlerin kumandasında milli müfrezeler kurarak Fransızların üzerine saldırttı. Konya'dan da binbaşı Emin ve milis yüzbaşısı Aslan Beylerle birer gönüllü müfrezesi teşkil edilerek Mersin ve Silifke cephelerine gönderildi. Bütün cephelere kolordu ambarlarından gizlice silah, cephane çıkararak gönderdik. Adana cephesini Ankara kendi emrine aldı, bizi Yunan cephesinde serbest bıraktı. Bu sırada 23. Tümen'in Alaşehir'deki 189. alayının derhal Afyon'a getirilmesi için Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan 20.12.1919 tarihinde şiddetli bir emir alındı. İzmir'e yakın bulundurulan bu alayın her ihtimale karşı daha gerilere çekilmesine Tümen Kumandan Vekili Ömer Lütfi Argeşo itiraz etmiş olduğundan, Nazır bu emrinde nezaret vaziyeti Ömer Lütfi Bey'den çok iyi bilir. Ömer Lütfi Bey'in yerine başkasını tayin ederek onun Tümen Kumandanlığı vekaletine son veriniz diyordu. Eylül ayında Balıkesir'in kuzeyinde padişah taraflısı bir Aznavur isyanının çıkması üzerine Çerkez Ethem kuvvetleri oraya gönderilerek isyan bastırıldı. Memleketin her tarafındaki müsbet menfi kaynaşmalar arasında böylece 1919 yılının sonuna geldik. Bu arada şu önemli hatırayı da kaydetmek gerekiyor. İzmir zaferinin kazanılmasından sonra Bursa'ya gelen Atatürk'e hususi bir toplantıda niçin evlenmediğini soruyorlar. O da şu cevabı veriyor. Evli olmak millet ve memleket lehinde icabında büyük fedakarlıklar göze almayı kayıtlar, zincirler, insanın yerine göre enerjisini kırar. Ben mücadele adamıyım. Hiçbir kayıt altına girmemek isterim. Kendisiyle beraber ise başlayan arkadaşları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay ve diğer birçok mahiyeti hep bekardı. Viran olası hanede evladı ayal yoktu. Bir telgraf. 1920 yılbaşı gecesi İtalyan Birliği kumandanı Konya istasyonundaki Bağdat Oteli'nde bir eğlence düzenlemiş ve ileri gelenleri davet etmişti. İngiliz ve Fransız zabitleri ilkin Türkler var diye gelmemişler, gece yarısından sonra Türkler ayrılınca onlar eğlenceye katılmışlardı. Ertesi gün Fransız zabitlerinden Düme ile Toma yanıma geldiler. Birlikte Haydar Bey'in Vaner evine gittik. Biraz da hususi surette görüşmüşlerdi. Onlar da Türk milletinin istiklalini kurtarmak gayretlerini takdir ettiklerini, fakat sulhu kurtarabilmenin ancak büyük devletlerin elinde olduğunu ve bunları gücendirmenin doğru olmayacağını söylüyorlardı. Amerikalı Misse Kohman bir gün bana dedi ki, "Kumandan, size acıyorum. Mustafa Kemal'in arkasına takılmakta ne fayda görüyorsunuz? Bir gün sıkışınca İttihatçılar gibi sizi bırakıp kaçmayacağına emin misiniz?" İngiliz kontrol zabiti ziyaretime geldi. Konya'da çıkmakta olan Öğüt gazetesinin İngilizler aleyhindeki yazılarına valinin ses çıkarmamasına gücendiğini söyledi. Söz arasında biraz da bana dokundu. Bu sırada Ankara'dan şifreli bir telgraf aldım. Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye. 29.12.1919. Harbiye Nazırı'ndan gelen telgraflar ve verilen cevaplar aynen takdim olundu. Bu bapta mütalaaları rica olunur. Mustafa Kemal. Harbiye Nazırı'nın telgrafı aynen şu idi. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. 1. Cihan Harbi'nin başında Kafkas cephesinde 9. Kolordu Kumandanı, mütarekede İstanbul Muhafızı Ahmet Fevzi Paşa ve diğer fıkra kumandanları hakkındaki noktayı nazar, İhtilafının suretle refi emniyetle matlup olmakla aşağıdaki izahatı vermeyi ve kat'i cevabın süratle iş ağrı ricasına mecbur oldum. 1. Birçok erkan ve ümera açıktadır. Tutulan meslek kolordulara erkan yani liva ve ferik ve daha yukarısı fıkralara miralay rütbesindeki ümeranın tayini imkanını aramaktadır. 2. Bu sayede birçok haklı müracaatların önü alınmakla beraber harice bir hayli zabit sevk edilmiş olacaktır. 3. Zat-ı Şamilerinin müdafaa-i milliye hususundaki noktayı nazarı göz önünde duracaktır. 4. 12. Kolordu'ya Nazilli cephesine Nurettin Paşa'nın tayini ve mahiyetlerine yine çokça bir mahiyet tefriki mutasavverdir. 5. Nezaretin noktayı nazarının yüksek niyetlerinize muhalif görünmesini muvafık görmediğim gibi Anadolu'ya büyük rütbeli çokça zabit göndermiş olmak, açıkta kalmış muktedir erkan ve ümeranın terfilerini temin gibi düşünceleri sizin gayenizi kolaylaştıracağım ümit etmek hakkını kemali ehemmiyetle ve hararetle muhafaza etmekte olduğumu arz ederim. Harbiye Nazırı Cemal Mersinli.